Item 10. Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 113. 8. Bölüm. 20 Kasım akşam. Yatak odasının satranç tahtası motifli zemininde dizüstü oturan August, babasının mavi bir tabağın içine bir mumla birlikte koyduğu iki elma ve bir portakala bakıyordu. Bir süre sonra başını pencereye çevirip boş gözlerle dışarıya bakmaya başladı. Çocuğa bir tema vermek belki de akıllı bir davranış değil diye düşündü Franz. Belli ki oğlu gözüne çarpan şeyleri belleğine kazıyordu. Niçin babasının ya da başka birinin seçtiği şeyi çizecekti? Büyük ihtimalle kafasında binlerce resim vardı onun. Önüne bir tabak meyve koymaktan daha aptalca ne olabilirdi? Belki bambaşka şeylerle ilgileniyordu o. Franz bir kez daha o soruya döndü. Acaba trafik lambasıyla özel bir şey mi söylemeye çalışıyordu August? Öyle uysal bir gözlemi yansıtmıyordu resim. Dur, ışığı kötücül, öfkeli bir göze benziyordu. Belki de yaya geçidindeki o adamda tehditkar bir şeyler sezmişti. 111. defa baktı oğluna Franz, utanmalıydı. Oğlunu tuhaf anlaşılmaz biri diye görmüştü şimdiye kadar. Bir kez daha birbirlerine ne kadar çok benzediklerini düşündü. Frans'ın zamanında doktorlar öyle teşhis delisi değillerdi. Biraz tuhaf, bir parça çılgınlar diye insanlara teşhis konulmazdı. Frans da çok farklı bir çocuktu, fazlasıyla ciddiydi, yüz ifadesi hareketsizdi. Okul arkadaşlarının gözünde eğlenceli bir tip değildi. Ona göre diğer çocuklar eğlenceli değildi. Kafası rakamlar ve denklemlerle doluydu, boş yere konuşmayı sevmezdi. August gibi otistik denilebilecek biri değildi ama bugün olsa mutlaka Asperger sendromu etiketini yapıştırırlardı. Bu onun için iyi mi olur yoksa kötü mü olurdu, bunu düşünmenin bir anlamı yoktu artık. Hanna ve o August'a konulacak erken teşhisten fayda olmuşlardı ama bir faydası olmamıştı. Oğlunun çok özel bir matematiksel ve uzamsal zekasının olduğunu ilk defa şimdi, çocuk 8 yaşına basmışken fark ediyordu. Hanna ile Lasse niçin fark edememişlerdi? Tamam, Lasse işe yaramazın tekiydi ama Hanna açık fikirli, iyi bir insandı. İlk karşılaştıkları akşamı hiç unutmayacaktı Franz. Kraliyet Mühendislik Akademisi'nin belediye sarayında düzenlediği bir toplantıda karşılaşmışlardı. Pek önemsemediği bir ödül almıştı Franz. Sıkıntıdan patlamış, eve gidip bilgisayarının başına oturmayı düşünürken yüzünü bir yerlerden hatırladı. Güzel bir kadın. Franz'ın ünlüler dünyasına dair bilgisi çok sınırlıydı. Yanına gelip onunla konuşmaya başlamıştı. Franz kendi gözünde hala Tapström okulundaki kızların küçümseyerek baktığı bir inekti. Hanna gibi bir kadının onda ne gördüğünü anlaması çok zordu. Oysa o zamanlar kendisinin de sonradan anlayacağı gibi kariyerinin doruklarındaydı aslında. Franz'ı baştan çıkaran Hanna başka hiçbir kadının asla tattıramayacağı zevkleri tattırmıştı o gece. Belki de hayatının en mutlu günlerini yaşamaya başlamıştı Franz. Ama yine de ikili kodlar aşka üstün gelmişti. Aşırı çalışarak evliliklerini parçalamış, arkasından her şey düşüşe geçmişti. Sahneye Lasse Westman girmiş, Hanna'nın ışıkları sönmüştü. Herhalde onunla birlikte August'un da. Öfkeden kuduruyorduk Franz ama onda da suç vardı. Sorumsuz davranıp oğluyla ilgilenmemişti. Belki de velayet davası sırasında söyledikleri gibi yapay bir hayat düşünü oğluna tercih etmişti. Numunelik bir aptallıktı bu yaptığı. Dizüstü bilgisayarını açtı. Savant yeteneği hakkında biraz daha bilgi edinmeye çalıştı. İşlerinde Darold A. Treffert'in büyük referans kitabı Islands of Genius'un da olduğu bir dizi kitap ısmarlamıştı daha önce. Her zaman yaptığı gibi el attığı konuda öğrenilebilecek her şeyi öğrenmeyi düşünüyordu. O lanet psikologlardan birinin veya bir pedagogun parmağını yüzüne sallayarak August'un neye ihtiyacı olduğunu söylemesine tahammül edemezdi. Onların bildiklerinden çok daha fazlasını öğrenecekti. Bunun için konuyu araştırmaya devam ediyordu. Nadia adında otistik bir kızın öyküsüne takılıp kaldı. Kızın öyküsünü ayrıntılı anlatan iki kitap vardı. Lorna Selfin Nadia, a case of extraordinary drawing ability in an autistic child'ı, dipnot, Nadia, otistik bir çocuktaki sıra dışı çizim yeteneği vakası. Ve Oliver Sack'ın karısını şapka sanan adamı. Frans kız hakkında yazılanları büyülenerek okudu. Çok etkileyici bir öyküydü. Oğlu ile Nadia arasında birçok açıdan benzerlik vardı. Tıpkı Nadia gibi August'ta çok sağlıklı doğmuş, tıpkı Nadia'nın anne babası gibi Hanna ile Frans'ta bir sorun olduğunu çok yavaş anlayabilmişlerdi. Daha hiç konuşamamıştı, gözünü insanlardan kaçırıyordu. Fiziki kontaktan hoşlanmıyor, annesinin gülümsemesine ya da herhangi ani bir harekete tepki vermiyordu. Genellikle sessiz ve içine kapanıktı. Eline bir kağıt alıp takıntılı bir şekilde inanılmayacak kadar ince şeritler halinde kesiyordu. 6 yaşına geldiğinde hala tek bir söz etmemişti. Ama Da Vinci gibi resim yapıyordu. 3 yaşına bastığında birdenbire at resimleri çizmeye başlamıştı. Diğer çocuklar gibi atın şekliyle başlamıyordu çizmeye, yani bütünle. Küçük bir ayrıntıyla başlıyordu. Örneğin atın toynağıyla ya da binicinin çizmesi ya da kuyrukla. En tuhafı da inanılmaz bir hızla çiziyordu. Oraya buraya çizdiği parçaları müthiş bir el çabukluğuyla birleştirerek kusursuz bir bütün ortaya çıkarıyordu. Dört nala giden ya da tırısa kalkmış bir at, hareket halinde bir hayvan resmi çizmenin ne kadar zor olduğunu kendi tecrübelerinden biliyordu Frans. Ne kadar çabalanırsa çabalansın doğal, akıcı bir hareket çıkarılamazdı. Hareketin yumuşaklığını verebilmek için gerçek bir ustalık gerekirdi. Nadia daha 3 yaşında göstermişti bu ustalığı. Resimleri fotoğraf gibiydi, inanılmaz kolay yapıyordu. Uzun alıştırmalarla edinilmiş bir ustalık değildi bu. Sanki önünden bir engel kaldırılmış da birdenbire fışkırmaya başlamıştı. Çağdaşlarını büyülüyordu. Nasıl mümkündü bu? Nasıl olur da yalnızca birkaç el hareketiyle sanat tarihinde çağ atlayabilirdi? Resimleri inceleyen Avustralyalı araştırmacı Alan Snyder ile John Mitchell, 1999 yılında gittikçe daha çok kabul gören bir teori öne sürdüler. Kalıtsal bir ustalıktı bu. Birçoğumuz da yalnızca engellenmişti. Bu teoriye göre bir topa veya başka bir şeye baktığımızda üç boyutlu bir obje olduğunu hemen anlamayız. Bir dizi ayrıntıyı, gölgeleri, derinlik farklarını ve nüansları şimşek hızında yorumlayan beynimiz, gördüğümüz cismin şekli hakkında bize bir bilgi verir. Biz bu işlemlerin farkına varamayız ama gördüğümüzün bir top mu yoksa bir çember mi olduğunu anlamamız için beynin bu analizi yapması gerekir. Son formu beynin kendisi yaratır. Beyin bu sonucu verdiğinde ilk kavradığımız şeyin bütün ayrıntılarını göremeyiz artık. Yani orman ağaçları gizler. Michel ile Snyder bundan beynimizdeki ilk resimlere ulaşabildiğimiz takdirde dünyayı bambaşka bir tarzda görebileceğimiz sonucunu çıkardılar. Belki biz de tıpkı Nadia gibi hiçbir alıştırmaya gerek duymadan kolayca yeniden yaratabilirdik. Başka bir deyişle bu düşünceye göre Nadia beyindeki ilk resimlere, ham maddelere ulaşabiliyordu. Çalışmaya başlamadan önce yığınla ayrıntıyı, gölgeyi görüyordu. Resme hep bir toynak, bir burun gibi detayla başlama nedeni de buydu. Bütünle başlamıyordu çünkü bütün henüz zihninde şekillenmemiş oluyordu. Teoride bir takım sorunlar görmesine ya da kafasına bir dizi itiraz akın etmesine karşın bu fikre ikna olmuştu Frans Balder. Kendi araştırmalarını da önemli ölçüde böylesi bir yaklaşımla yapar, en küçük ayrıntılarına kadar görmeden hiçbir şeyi doğru kabul etmezdi. Kendini iyice konuya vermiş, gittikçe artan bir ilgiyle okurken birden ürperdi. Hatta yüksek sesle küfretti, içi ezilerek oğluna baktı. Onu ürperten şey araştırma sonuçları değil, Nadia'nın okula başladığı ilk yıla dair anlatılanlardı. Nadia otistik çocukların gittiği bir sınıfa yerleştirilmişti. Bütün çabalar konuşmasını sağlamaya yönelikti. İlerleme de göstermiş, sözcükler birbiri ardına dökülmüştü ama bedeli çok ağırdı. Konuşma yeteneği geliştikçe o dahiyane resim yeteneği gerilemeye başlamıştı. Yazar Lorna Self'e göre dil diğerinin yerini almıştı. Nadia bir sanat dahisi olmaktan çıkmış, sıradan otistik bir çocuğa dönüşmüştü. Bir parça konuşma karşılığında dünyanın dudak ısırdığı yeteneklerini kaybetmişti. Buna değer miydi? Birkaç söz için buna değer miydi? Franz hayır diye bağırmak istiyordu. Kendi alanında dahi olabilmek için her türlü bedeli ödemeye hazır olmuştu hep. Belki isyanının bir nedeni de buydu. Bir davette sıradan bir diyaloğu sürdürebilecek ortalama biri olmaktansa bu tür bir handikapı tercih ederdi. Sıradan olanın dışında her şeyi, hayat düsturu buydu yine de. Kendi seçkin prensiplerinin bu durum için zorunlu bir kılavuz olmayacağını bilemeyecek kadar aptal değildi Franz. Belki de bütün bu fantastik çizimler bir bardak süt istemekten ya da bir arkadaşla, bir babayla, bir çift söz etmekten başka bir şey değildi veya her neydiyse artık. Yine de böyle bir seçim karşısında kalmayı reddetti. August'un hayatından en harika şeyi seçip atamazdı. Hayır, böyle bir şeyi yaşamamalıydı o. Hiçbir anne baba çocuğunun dahi olması ile olmaması arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıydı. Çocuk için en iyinin ne olduğunu hiç kimse peşinen bilemezdi. Düşündükçe daha mantıksız gelmeye başladı. Bir süre sonra aslında hiç inanmadığını anladı. Belki inanmak istemiyordu. Nadia her şeye karşın tekil bir örnekti. Tek bir örnek bilimsel veri olamazdı. Daha fazla araştırmalıydı. İnternet dünyasını deşmeye devam ederken telefonu çaldı. Son birkaç saattir epeyce sıkı çalmıştı. Eski asistanı Linus'un dışındakiler gizli numaraydı. Linus'a gittikçe daha zor katlanıyordu, hatta güvenmiyor bile olabilirdi. Her neyse işte, konuşmak gelmiyordu içinden. Şimdi bir tek Nadia'nın durumunu araştırmak istiyordu. Yine de açtı telefonu, belki de tedirginliğinden ötürü. Gabriella Grain arıyordu, Sapo'nun alımlı analizcisi. Bütün dertlerine rağmen biraz gülümsedi. Birlikte olmayı arzuladığı kadınlar arasında Farah Şerif'ten sonra ikinci sırayı Gabriella alırdı. Işıltılı gözleriyle pratik zekalı bir kadındı. Çabuk kavrayan kadınlara karşı zaafı vardı Frans'ın. Gabriella dedi, seninle konuşmak benim için bir zevk ama maalesef vaktim yok. Şu an önemli bir şeyle uğraşıyorum. Söyleyeceklerimi dinlemeye kesin vaktim vardır dedi Gabriella ondan beklenmeyecek kadar sert bir sesle. Durumun çok kritik. Aldırma Gabriella, sana daha önce de dedim. Belki mahkeme ayağımdaki donu bile çıkarıp onlara verir, ötesi var mı? Frans, korkarım var. Yeni bilgiler aldık. Çok üst düzey bir kaynaktan. Güvenliğin ciddi anlamda tehdit altında. Ne demek istiyorsun dedi dalgın bir sesle. Telefonu omzuyla kulağının arasına sıkıştırmış, Nadia'nın kaybolan yeteneği üzerine yazılanları okuyordu. Gelen bilgileri tam olarak yorumlayamıyorum ama endişelendirmeye yetiyor Frans. Bence çok ciddi alınması gereken şeyler. Alacağım, söz veriyorum, ekstra dikkatli davranacağım, evden çıkmayacağım. Dediğim gibi şimdi biraz meşgulüm, ayrıca yanıldığından eminim. Solifon'da... Tamam, elbette yanılıyor olabilirim diye sözünü kesti Gabriella. Ama ya yanılmıyorsam, ya dediklerimde küçük bir doğruluk payı varsa? Tamam ama... Aması yok Frans, amaya hiç yer yok, beni dinle. Yaptığın analizin doğru olduğuna inanıyorum. Solifon'dan hiç kimsenin sana fiziki saldırıda bulunmayacağı fikrine. Ne de olsa uygar bir şirket. Ama holdingden birinin ya da birilerinin bir suç örgütüyle ilişkisi var. Rusya ve İsveç'e dal budak salmış tehlikeli bir grupla. Tehdit oradan geliyor. Gözlerini ilk defa bilgisayar ekranından ayırdı Frans. Solifon'dan Zygmunt Åkerwall'ın bir suç örgütüyle ilişkisi olduğunu biliyordu. Hatta liderleriyle ilgili şifreli birkaç şey de çalınmıştı kulağına. Ama bu grup kendisiyle niçin uğraşacaktı anlayamıyordu. Yoksa anlıyor muydu? Bir suç örgütü diye mırıldandı. Kesinlikle dedi Gabriella. Sağı solu belli olmayan adamlar bunlar. Sen de benzer şeyler düşünüyordun değil mi? Birilerinin fikirlerini çalıp pazarlıyorlarsa sınırları zaten aşmışlardır. Artık her şeyi yapabilirler. Sanırım ben bu tür işlerin avukatlar çetesiyle halledildiğini söylemiştim. Parlak birkaç avukattan müteşekkil bir hukuk çetesiyle her şeyi güven içinde çalabilirsiniz. Artık torpil olarak avukatlar kullanılıyor. Tamam, öyle diyelim ama beni iyi dinle şimdi. Özel koruma için bir karar çıkarttıramadım henüz. Bu nedenle geçici olarak gizli bir yere taşıyacağım seni. Hemen almaya geliyorum.
Ne?
Sanırım derhal harekete geçmeliyiz.
Asla olmaz. Ben ve...
Bir süre tereddüt etti. Başka biri de mi var orada diye sordu Gabriella.
Hayır yok ama hiçbir yere gidemem ben şimdi.
Ne dediğimi duydun mu sen?
Çok iyi duydum. Affına sığınarak söylemeliyim ki anlattıklarının çoğu spekülasyon.
Eğer tehdidin kaynağı ve şekli belli değilse spekülasyon yapmak kaçınılmaz Frans. Bana bu bilgiyi ileten, aslında bunu sana söylememeliyim ama, bu tür suç örgütleri üzerine araştırma yapan bir NSA ajanı.
Peh, kaynağa bak, NSA.
Onları kuşkuyla karşıladığını biliyorum.
En hafif tabirle.
Tamam tamam ama bu defa senin tarafında duruyorlar. Hiç değilse beni arayan ajan, çok iyi bir kadın. Gizli dinlemede bir konuşmaya takılmış. Büyük ihtimalle bir cinayet planıymış.
Bana karşı.
Benim yorumladığım sinyaller öyle gösteriyor.
Benim yorumladığım gösteriyor. Bunlar çok gevşek sözler.
Bütün dikkatini kalemlere uzanan oğluna veren Frans, ben buradan ayrılmayacağım dedi. Şaka yapıyorsun herhalde.
Hayır yapmıyorum. Eğer daha dişe dokunur bilgiler edinirseniz taşınırım ama şimdi değil. Ayrıca Milton'ın kurduğu alarm sistemi çok mükemmel. Her tarafta kamera ve sensörler var.
Ciddi misin sen?
Evet, üstelik bildiğin gibi inatçı iblisin tekiyim de.
Silahın var mı?
Kafana taş mı düştü Gabriella? Silah kim, ben kim? Evdeki en tehlikeli şey peynir keseceği.
Baksana dedi Gabriella, bir süre bekledi.
Evet.
İstesen de istemesen de koruma altına aldıracağım seni. Ama endişelenme, sanırım fark bile etmeyeceksindir. Böyle aptalca inat ettiğinden sana bir tavsiyem var.
Ne?
Go public. Dipnot. Ele geçen bilgi ve belgeleri basın veya başka kişilerle paylaşmak anlamındaki İngilizcedeyim. Bir çeşit hayat garantisi olur. Basına bildiklerini anlat. Anlat ki seni ortadan kaldırmanın hiçbir anlamı kalmasın.
Bak bunu düşüneceğim.
Gabriella'nın sesinde bir tereddüt hissetmişti Frans.
Bir şey mi var dedi.
Bekle biraz dedi Gabriella. Hatta başka biri daha var, bakmam gerek.
Gabriella'nın sesi kayboldu.
Mantıken içinde bulunduğu durumu düşünmesi gerekirken aklında tek bir şey vardı Frans'ın. August'a konuşmayı öğretirsem resim yapma yeteneğini kaybeder mi? Orada mısın dedi Gabriella bir süre sonra.
Tabii.
Maalesef ben kapatacağım ama söz veriyorum. En kısa zamanda bir çeşit koruman olacak. Seni ararım, kendine dikkat et.
Telefonu kapatan Frans iç çekti. Hanna'yı, August'u, gardıropların aynalarında çoğalan satranç tahtası karelerini, içinde bulunduğu durumda asıl düşünmesi gereken şeyin dışında ne varsa düşündü. Dalgın, yorgun, mırıltı gibi sözcükler döküldü dudaklarından. Peşimdeler. İçinden bir ses bunun mantıksız olmadığını söylüyordu, hem de hiç. Şimdiye kadar işi şiddete dökmeyeceklerine inandırmıştı kendini.
Peki ne biliyordu sahiden?
Hiç. Şimdi bunu araştıracak durumda da değildi. Tekrar Nadia'nın hayatına döndü. Oğlu için bir şeyler öğrenebilir miydi? Akıl kârı değildi yaptığı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Ciddi bir tehditle karşı karşıyayken internette dolaşıp duruyordu. Savant sendromu konusunda adı sık geçen uzman bir nörolog dikkatini çekti. Profesör Charles Edelman. Alışkanlıklarının tersine literatürü insanlara yeğlerdi. Karolinska Enstitüsü'nü aradı. Saatin geç olduğunu biliyordu. Edelman büyük ihtimal işten çıkmıştı. Özel numarası da gizliydi ama bir dakika. Özel yetenekli otistik çocuklar enstitüsü diye bir yer çarptı gözüne. Şansını orada denedi. Birkaç kez çaldıktan sonra hemşire Lindros adında bir kadın açtı telefonu. Geç bir saate rahatsız ettiğim için özür dilerim dedi Frans Balder. Profesör Edelman'la görüşecektim. Belki hala çıkmamıştır.
Hayır çıkmadı. Böylesi bir havada dışarı çıkmak o kadar kolay mı ki? Kim arıyor diyeyim?
Frans Balder dedi. Belki yardımı olur diye ekledi. Profesör Frans Balder.
Lütfen biraz bekleyin dedi Lindros. Bakalım vakti var mı?
Frans oğlunu izlemeye başladı. Bir kalem almıştı eline, tereddütlüydü. Oğlunun bu davranışı sanki kötü bir şeylerin habercisiymiş gibi endişelendi Frans Balder. Bir suç organizasyonu diye mırıldandı kendi kendine.
Charles Edelman dedi bir ses. Gerçekten Profesör Balder'le mi konuşuyorum?
Evet, bir konuda küçük bir...
Beni ne kadar onurlandırdığınızı tahmin edemezsiniz diye devam etti Edelman. Stanford'daki bir konferanstan yeni döndüm. Yapay sinir ağları üzerine yaptığınız araştırmalarınız üzerine de konuştuk orada. Hatta biz nörologlar AI araştırmalarından beyin hakkında yeni bir şeyler öğrenebilir miyiz diye sorduk. Merak ettiğimiz...
Çok gurur duydum efendim diye sözünü kesti Frans ama size küçük bir soru soracaktım.
Ah öyle mi? Araştırmanız için gerek duyduğunuz bir şey mi?
Pek değil. Otistik bir oğlum var, 8 yaşında. Henüz ilk sözcüğünü söylemedi. Dün Horsgatan'da bir yaya geçidinden geçmiştik. Eve döndüğümüzde...
Evet.
Oturup gördüklerini kusursuz bir şekilde resmetti. İnanılmaz bir hızla ve şaşırtacak kadar ayrıntılı.
Gelip o resme bakmamı mı istiyorsunuz?
Çok sevinirim. Ama sizi bunun için aramadım. Doğrusu biraz endişeliyim. Okuduklarıma göre bu resimler onun dış dünyayla iletişim dili olabilir. Konuşmayı öğrendiğinde bu yeteneğini kaybedebilirmiş. Bir ifade tarzının yerini başka bir ifade tarzı alabilirmiş.
Sanırım Nadia'yı okumuşsunuz.
Nereden bildiniz?
Çünkü bu konuyla ilgili akla hep o gelir. Ama endişelenmeyin, sakin olun. Size Frans diyebilir miyim?
Elbette.
Güzel, beni aradığınız için çok mutlu olduğumu bir kez daha belirtmeme izin verin. Hemen söyleyebilirim ki endişelenmenizi gerektiren bir durum yok. Nadia kuralları doğrulayan bir istisna yalnızca, başka bir şey değil. Yapılan bütün araştırmalar dilin gelişmesinin savant yeteneğini daha da derinleştirdiğini gösteriyor. Örneğin Stephen Wiltshire'a bakın. Hakkında yazılanları okumuşsunuzdur.
Şu Londra'yı çizen adam mı?
Evet o. Her düzeyde gelişmiş, sanatsal, entelektüel, sonra dil düzeyinde. Bugün büyük sanatçılar arasında geçiyor adı. Yani canınızı sıkmayın Frans. Tamam, bir çocuğun savant yeteneğini kaybetmesi mümkün ama çok çeşitli nedenleri var bunun. Bu yetenek yorar ya da başka bir neden ortaya çıkar. Nadia'nın bütün o karmaşanın içinde annesini kaybettiğini de okumuşsundur.
Evet,
belki de gerçek neden buydu. Doğrusu bundan ne ben ne de bir başkası emin olabilir. Ama yetenek kaybını konuşmayı öğrenmesine bağlamak zorlama bir iddia. Kaydedilmiş bir örnek daha yok. Bunu ezbere veya benim bilimsel hipotezim bu diye söylemiyorum. Savantların entelektüel yeteneklerini her düzeyde geliştirebileceklerine dair fikir birliği var artık.
Öyle mi?
Kesinlikle.
Rakamlar konusunda da çok iyi.
Gerçekten mi dedi Charles Edelman merakla.
Niçin şaşırdınız?
Çünkü savantlarda sanatsal yetenekle matematik yeteneği çok nadir bir arada bulunur. Birbiriyle akraba olmayan iki ayrı yetenekten bahsediyoruz. Hatta bazen birbirlerini bloke ettikleri düşünülür.
Ama resimlerinde geometrik bir kesinlik var. Sanki bütün oranları milimi milimine hesaplamış gibi.
Olağanüstü bir durum. Oğlunuzu ne zaman görebilirim?
Bilemiyorum. İlk başta bir tavsiye alayım dedim.
Benim tavsiyem hiç kuşkusuz şu. Çocuğa yatırım yapın, onu teşvik edin. Yeteneklerini her düzeyde geliştirmesine müsaade edin.
Ben... Frans birden kalbinin üzerinde tuhaf bir baskı hissetti. Dudaklarından sözcükleri çıkarmakta zorlanıyordu. Teşekkür ederim dedi. Gerçekten teşekkür ederim. Ama şimdi ben...
Sizinle konuşmak benim için bir şerefti. Sizinle ve oğlunuzla görüşmeyi çok isterim. Savantlar için çok incelikli bir test geliştirdim. Biraz övünmeme müsaade ederseniz, birlikte daha iyi anlayabiliriz oğlunuzu.
Tabii, elbette çok iyi olur. Ama şimdi... Ne diyeceğini bilemeden mırıldandı Frans. Hoşça kalın, teşekkürler.
Pekala, umarım yakında haberleşiriz.
Frans telefonu kapattı, ellerini göğsünde birleştirip hiç kımıldamadan oğlunu izledi bir süre. Sarı kalemini tereddütle tutan August muma bakıyordu. Frans Balder'in omuzları sarsıldı, gözyaşları boşaldı birden. Profesör Balder sulu göz biri değildi. En son ne zaman ağladığını hatırlamıyordu. Annesi öldüğünde ağlamamıştı. Dokunaklı bir şey gördüğünde ya da okuduğunda ağlamazdı. Taş bir sütuna benzetirdi kendine. Ama şimdi önünde bir dizi kalem ve tebeşir boyayla oturan oğluna bakarken bir çocuk gibi ağlamaya başladı. "Bırak istediği gibi yapsın," demişti Charles Edelman. August hem resim yapacak hem de konuşmayı öğrenebilecekti. Muhteşem bir şeydi bu. Yalnızca bunun için ağlamıyordu Franz. Solifon'da yaşadığı dramın, aldığı ölüm tehdidinin, içinde taşıdığı sırların, Hanna'ya, Farah'a ya da göğsündeki boşluğu dolduracak herhangi birine duyduğu özlemin de etkisi vardı gözyaşlarında. "Benim küçük yavrum," dedi. O kadar etkilenmiş, o kadar kendinden geçmişti ki, dizüstü bilgisayarının açıldığını, bahçeye bakan güvenlik kameralarından birinden görüntüler geldiğini fark edemedi. Kırbaç gibi şaklayan fırtınanın altında deri ceketli uzun ince bir adam dolaşıyordu. Gri kepinin siperliğini iyice indirip yüzünü kapatmıştı. Her kimse kameralardan haberdardı. Ringe giren ağır siklet bir boksör gibi yaylanarak teatral bir edayla yürüyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 126.